Ayrım 33, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 299. Üçüncü kısım. Bir zamanlar Terrin Pell'in yalnızca bir basamak aşağısındaki bir prestij merkezi olan Espara, tıpkı bazı insanların dinçliklerini ve hırslarını artık içine girilemeyen bir kıyafet misali çıkarıp atarak orta yaşın rehavetine kapılması gibi imparatorluk yıllarındaki halini geride bırakmıştı. Loki şehri ilk kez yolculuklarının 10. gününü öğle vaktinden hemen sonra kervan harabelerle bezeli iki tepenin arasındaki bir virajı alıp tarım arazilerinin o tanıdık ve intizamsız yeşil kahverengi sarmallarına girdiğinde gördü. Güney ufkundaki gri renkli kıvrık duman lekelerinin altında kulelerin silik silüetleri yükseliyordu. "Espara," dedi Anatoly Vireski, "tam da bıraktığım yerde. Dinlenmek için başka mola vermeyeceğiz gençler. Bugün güneş batmadan önce kentte aktör dostlarınızı arıyor olacaksınız." "Bravo kervancıbaşı," dedi dizginlerin başındaki Loke, Jan arabanın arkasındaki brandanın altında hafifçe horlarken. "Yolculuğumuzun turistik bir gezi olduğunu söyleyemem ama bizi buraya kadar kazasız belasız getirmeyi başardın." "Eşkıya mahsulü kıt olduğunda yolculuk dinlendirici bir yürüyüşten farksızdır. Artık at arabalarından sakınmaya, duman solumaya ve uyuduğunuz yataklar için kira ödemeye kaldığınız yerden devam edebileceksiniz ha?"
"Tanrılara şükür ki öyle," dedi Loke.
"Şehirlilerden daha garip bir yaratık zor bulunur," dedi Vireska dostane bir edayla başını iki yana sallayarak. Sonra da diğer arabaları ziyaret etmek için oradan ayrıldı. Üç aşağı beş yukarı Sabeta'nın tahmin ettiği gibi ağrılı, pasaklı ve süzgün bir vaziyetteki centilmen pişlerin tamamı o sabah taban tepmekten vazgeçmişti. Kahlo ile Galdo birbirlerine yaslanarak manzaranın yürüyüş temposunda geçip gitmesini seyrediyorlardı. Sabeta ise Kamor'dan ayrılmadan evvel yanlarına aldıkları Hırsızlar Cumhuriyeti'nin kopyasına kaptırmıştı kendini.
"Piyes güzel mi bari?" diye sordu Galdo.
"Sanırım," dedi Sabeta. "Gerçi son perde bu kitapçıktan kopartılmış ve sayfaların yarısında repliklerden bazılarını kapatan lekeler var. Karakterlerin her sahneyi birbirlerine fincanlar dolusu kahve atarak sonlandırdıkları gibi bir görüntü canlanıp duruyor zihnimde."
"Öyleyse bu piyes tam bana göre," dedi Kahlo.
"Düzgün bir rol var mı?" diye sordu Galdo.
"Hepsi düzgün," cevabını verdi Sabeta. "Hatta düzgünden de öte bence çok romantikler. Biz de bu piyeslerdeki kahramanlar gibi bir isim seçmeliyiz. Tüm o meşhur haydutlar, büyücüler ve imparatorlar gibi."
"Bir imparatorun adını taşımak çoğu kimsenin umurunda bile olmaz," diye belirtti Galdo. "İnsanların asıl istedikleri zenginlik ve güçtür."
"Demek istediğim," diye devam etti Sabeta, "sahte isimlerimizi eski öykülerdeki gibi seçmeliyiz. On dürüst dönekteki gibi büyük ve görkemli unvanlar, anlarsınız ya. Düzenbazlar dükü Kızıl Cessa, gölgeler kraliçesi Amadine." "Bence Verena Gallante iyi bir sahte isim," dedi Loke.
"Hayır, büyük, önemli ve sıra dışı olmalı. Yüzüne karşı söylenmemeli. İnanılmaz bir şey gerçekleştiğinde insanların aralarında fısıldaştıkları türden bir isim."
"Ah tanrılar aşkına, bu sadece düzenbazlar dükünün başının altından çıkmış olabilir gibisinden."
"Aman tanrım," dedi Galdo Drenrin ve dramatik bir sesle.
"Bu ışıl ışık kahverengi pırlanta ancak tek bir kişiden çıkmış olabilir. Bu kesin kez gece yarısı sıçıcısı çömelen Kahlo'nun eseri."
"Siz ikinizde hayal gücü kıtlığı var," dedi Sabeta.
"Hiç de bile," diye laf yetiştirdi Galdo.
"Bir girişim ne kadar adice ise yaratıcılık yeteneğimizin ateşi de o kadar sıcak yanar."
"Yoksa can sıkıntısından biraz bunaldın mı Sabeta?" diye sordu Loki. Günler süren iç karartıcı suskunluktan sonra kızın sesindeki enerjiden gizlice haz alarak.
"Belki bunalmışımdır. Bir haftadır bu arabaya hapsolmuş halde sanzaların osuruklarını sayıyorum. Belki de biraz hayal kurma vaktim gelmiştir. Demek istediğim, sen daha hayattayken hakkında büyük bir efsanenin yayılması, sen bir tavernada otururken çevrendeki insanların aralarına karıştığını bile bilmeden senden bahsetmesi harika olmaz mıydı?"
Canım ne zaman isterse bir tavernada oturup görmezden gelinebilirim diye söylendi Kalo.
Günün birinde İlikler Krallığını görmek istiyorum dedi Sabeta. Vurgun yapa yapa şehirden şehire gezmek, koluna girdiğim soyluların ceplerini boşaltacak, akıllarını başlarından alacağım, bir doğal afet gibi anılacağım. Öyle ki soyduğum insanlar ortak ızdıraplarına zarif bir sıfat koyacaklar. Bunu yapan oydu, bunu gül yaptı.
Sabeta bulduğu ismin tadını çıkara çıkara dilinde döndürdü. İliklerin gülü diyecekler. İliklerin gülü beni mahvetti. Ve onlar saçlarını yola yola her şeyi eşlerine ve bankerlerine açıklarken ben bir sonraki şehre gideceğim.
Yani hepimizin aptalca lakaplara mı ihtiyacı olacak dedi Kalo.
Öyleyse biz kuzeyin çalılıkları olabiliriz.
Veya Vintila'nın otları dedi Galdo.
Ve eğer sen bir gülsen dedi Kalo, Loke'nin de ona benzer bir şey olması gerekecek.
Bir lale olabilir dedi Galdo. Küçücük, narin bir lale.
Hayır, eğer Sabeta bir gülse Loke de onun dikeni olur.
Kalo parmaklarını şıklattı.
Kamor'un belası. Bak bu kulağa çok hoş geliyor.
Dipnot, İngilizce'de thorn kelimesi hem diken hem de bela anlamına gelmektedir. Serinin önceki kitaplarında bela daha uygun olduğu için Thorn of Camor lakabı Camor'un belası olarak çevrilmiştir. Çevirinin notu.
Bu şimdiye kadar duyduğum en aptalca şey dedi Loke.
Eve döner dönmez işe koyulabiliriz dedi Kalo. Kılık değiştirip meyhanelerde dedikodular yayar, sağda solda hikayeler anlatırız. Bize bir ay verirsen herkes Kamor'un belasından bahsetmeye başlar. Hiçbir bok bilmeyenler bile başkalarından geri kalmamak için yalanlar atıp dururlar.
Eğer öyle bir şey yaparsanız dedi Loke, tüm tanrılar üzerine yemin ederim ki ikinizi de gebertirim.
Dördüncü kısım. Akşamüstü dörtten hemen sonra kapanan gökyüzünden belli belirsiz bir yağmur çizelerken arabaları Espara'nın doğu tarafındaki Jaalan nehri kapısının taş kemerinden geçti. Dizginleri yine eline almış olan Jan, atlarını pelerin giyen silahlı bir adam timinin önünde durdurdu.
''Ne haber Vireska?'' dedi grubun bariz lideri. O cüsseli fakat zarif tiplerden biri olan adam dilim dilim doğranmaya uygun bir göbeğe sahip olmasına rağmen saray danslarına iştirak edebilirmiş gibi bir izlenim veriyordu.
''Geliş gidişlerine bakarak bir su saati ayarlayabiliriz. Sıkıcı bir yolculuk muydu?''
Tam da olması gerektiği gibiydi dedi kervancı başı inzibatla el sıkışırken.
İri yarı adamın derhal cebine indirdiği bahşiş cömertçeydi. Vireska bunun gerekliliğini daha Kamor'dayken anlatmış ve her bir araba sahibinden eşit bir pay toplamıştı.
Arabaları ararken uyuşturuculara ve gizli silahlara bilhassa nazik davranın tamam mı inzibat çavuşu?
''Bu sefer seni 10 saatten fazla bekletmeyeceğimize söz veririm.'' diye güldü koca Esparalı.
Adamları şehrin gümrük yasalarını uygulamaktan ziyade kendilerini seyrediyor olabilecek kişilerin gözünü boyamak için arabaları son derece üstün körü bir incelemeden geçirdiler.
''Hoş geldiniz.'' dedi inzibatlardan biri yeniden daha mütevazı giysilerini kuşanmış olan Sabeta'ya. ''Espara'ya ilk gelişiniz mi?''
''Aslına bakarsanız evet.'' dedi kız.
''Aradığınız bir şey varsa bulmanıza yardım edebilir miyiz?'' dedi iri yarı inzibat çavuşu adamının yanına gelerek.
''Ah ne kadar naziksiniz.'' dedi Sabeta bir genç kızın civelekliğiyle.
Loke kıs kıs gülmemek için dilini ısırdı.
''Jasmer Monkrain adlı bir adamı arıyoruz. Monkrain tiyatrosunun sahibini.''
''Neden?'' diye sordu inzibat çavuşu. ''Alacaklı mısınız?''
Arkasındaki adamların hepsi de kahkahalara boğuldu.
''Ah hayır.'' dedi kız. ''Bizler Kamor'lu oyuncularız. Kumpanyasına katılmaya geldik.''
''Kamor'da tiyatro oynanır mı ki bayan?'' dedi inzibatlardan biri. ''Siz Kamorluların ne bileyim, kadınları ısırarak ikiye bölen köpek balıklarına falan düşkün olduğunuzu sanırdım.''
''Bak öyle bir şey görmek isterdim.'' diye mırıldandı başka bir inzibat.
Geldiğimiz yerde bahsettiğiniz türde eğlencelerden fazlasıyla var, dedi Sabeta. Aslına bakarsanız ekip olarak zamanımızın çoğunu memleketimizde değil de Turne'de geçiririz. Yaz boyunca Moncrey'nin yanında çalışacağız.
Eh, dedi inzibat çavuşu, madem öyle iyi şanslar. Moncrey tiyatrosu oyuncularından bazılarını... avlusundaki zeytin ağacının kökünden söküldüğü o yer neresiydi?
Gloriano'nun odaları, dedi başka bir inzibat.
Onları Gloriano'nun orada bulabilirsiniz, dedi çavuş. Vena Porta tapınağına kadar bu caddeden dümdüz gidin. Orayı geçince de sola dönün, anladınız mı? Nehrin karşısına geçtiğinizde Avuntu Tepesi dediğimiz bir yere geleceksiniz. Gloriano'nun odaları hemen sağınızda olacak. Üç tarafınızda mezar taşları görürseniz fazla ileri gitmişsiniz demektir.
Size borçluyuz, dedi Locke. Olayların genel gidişatı gereği bunun tümüyle doğru çıkamayabileceğine yönelik hafif bir ön seziye kapılarak. Vireska'nın kervanıyla yollarını ayırdılar ve inzibat çavuşunun tarifine uygun olarak Espara'nın içlerine doğru ilerlediler. Kendilerini yüksek taş duvarların, yağmurda ıslanmış dumanın, çöp dolu ara sokakların ve bulvarlardaki kuru yerlerde omuz omuza istiflenmiş insanların tanıdık dünyasında bulduklarından beri gruptaki herkesin gözle görülür ölçüde neşelendiği Locke'nin dikkatinden kaçmadı.
Bataklık canavarlarını uzak tutmak için etrafına kahrolası bir hendekli duvarın inşa edilmediği, doğru düzgün bir tavernada doğru düzgün bir bira içmek için neler vermezdim, dedi Galdo özlemle.
Sanırım Avuntu Tepesi'ne geldik, dedi Jean, araba tekerleklerinin her dönüşünde refahtan biraz daha uzaklaşan bir mahalleye girdikleri sırada. Etraflarındaki binalar gitgide alçaldı, pencereler kirlendi ve ışıklar azaldı.
Bakın işte bir mezarlık. Gloriano'nun mekanı yakınlarda olmalı.
Orayı bir bloktan daha kısa bir mesafede buldular. Vardıkları yer civardaki en iyi ışıklandırılmış yapı olmasına rağmen duvarların ve çatının durumunu açığa vurduğu için belki de bu kadar aydınlık akıl kârı değildi. Fenerlerinin puslu parıltısının ardında sırılsıklam gözüken bir çift şehir inzibatı hanın avlusuna çıkan dönemeçte bekliyor ve centilmen piçlerin arabasının yolunu kesiyordu.
''Bir sorun mu var inzibat?'' diye seslendi Jean. ''Bu tarafa sapmayı gerçekten de istemiyorsunuz değil mi?''
diye temkinli bir sesle sordu adamlardan biri. Kendisiyle dalga geçildiğinden şüphelenirmiş gibi bir hali vardı.
''Sanırım istiyoruz,'' dedi Jean.
İyi de bu yol Gloriano'nun hanının avlusuna çıkar, dedi inzibat daha da temkinli bir üslupla.
Bunu duyduğuma sevindim.
Bir şey mi teslim edeceksiniz?
Sadece kendimizi, dedi Jean.
Yukarıdaki tanrılar aşkına sen ciddisin. Sesini duymasaydım bile buralı olmadığını tahmin edebilirdim.
İki silah arkadaşı abartılı bir nezaketle yoldan çekildi ve başlarını iki yana sallayarak yürüyüp gittiler. Jean arabayı brandadan çok deliğe sahip eğimli bir tentenin altına soktu. Hemen yanlarında içinde tek bir at barındıran karanlık bir ahır mevcuttu ve hayvancağız onlara kurtarılmayı umarmış gibi bakıyordu. Locke bağırışları ilk kez o zaman işitti.
''Bu gürültü de ne?'' diye sordu Sabeta.
Gürültü Locke'nin aşina olduğu türden bir ses değildi. Yumruklaşma, hırsızlık, cinayet, aile içi şiddet. Bunların hepsi de tanıdık ritimlere ve notalara, genç adamın bir saniyede tanımlayabileceği seslere sahipti. Fakat bu seferki daha garipti ve binanın sağ köşesinin hemen arkasından geliyor gibiydi.
''Jean, Sabeta ses çıkarmadan benimle gelin.'' dedi. ''Sanzalar atların başında bekleyin. Azıcık akılları varsa kaçmaya kalkışabilirler.''
Ancak çizmeleri çamura bastıktan sonra tam da Sabeta'nın yakındığı gibi davrandığını, tereddüt etmeksizin liderliğe soyunduğunu fark etti. Ama kahretsin ki şimdi hayatını bir büyütecin altına sokmanın değil, bir cinayete kurban gitmeyeceklerinden emin olmanın zamanıydı.
''Kemiklerini tek tek kıracağım!''
diye bağırdı adamın biri derin ve dikkat çekici bir sesle.
Ve çığlıklarını kaliteli bir şarap gibi içip o ödlek boğazından azalarak çıkan her iniltide mutluluğuma mutluluk katacağım.
Hasiktir, dedi Loki. Hayır bekleyin, bu bir piyes.
Amor Pet'in son prensi Catalinus, diye fısıldadı Jean.
Locke, Jean ve Sabeta birbirlerinden ayrılmadan köşeyi dikkatle döndüler ve kendilerini bir avluda buldular. Hanın çift katlı üç kanadının arasında kalan avlunun tam ortasında yerden sökülmüş bir şeyin geride bıraktığı kocaman çirkin bir çukur vardı. Işığın dışında oturan bir adam ile bir kadın çamurlu çukurun kıyısında her iki elinde birer şişeyle dikilen üçüncü bir kişiyi seyrediyorlardı. Bahsi geçen kişi hem cüssesiyle hem de göbeğiyle peder zinciri bile gölgede bırakan koskoca bir adamdı ve yağmurda ıslanmış ak saçları kırışık yüzünün etrafına yapışmıştı. Üstünde gri renkli bol bir cübbeden başka bir şey yoktu.
''Kemiklerini öğüterek toz haline getireceğim!'' diye bağırdı adam ışıltılı gözleriyle üç centilmen piçi oldukları yere mıhlayarak. ''Ve o tozla kaldırım taşları için çimento yapacağım. Gelecek 100 yıl boyunca yabancı tekerleklerin ağırlığı ve yabancı çizmelerin adımları altında rahat yüzü görmeyeceksin. Sarhoşlar üstünde ihtiyaç giderecekler ve bunu düşündükçe kahkahalarla güleceğim Catalinus.'' Ölene kadar güleceğim ve öldüğümde senden intikamımı aldığım için gözüm açık gitmeyeceğim.
Adam ya bilinçli ya da rastgele bir şekilde kollarını kaldırdı ve şişeleri hala elinde tuttuğunu fark edince onları kafasına dikti. Affedersiniz dedi Locke, tepelerinde gök gürledi, yağmur giderek şiddetleniyordu. Biz Moncrain tiyatrosunu arıyoruz.
''Moncrain!'' diye bağırdı aksaçlı adam, şişelerden birini düşürüp çukurun kenarında dengesini korumak için kollarını savurarak. ''Moncrain!''
''Jasmer Moncrain siz misiniz?'' dedi Jean.
''Ben Jasmer Moncrain ha!''
Adam aşağı yukarı kalça derinliğindeki çukurun içine atlayarak etrafa koyu renkli sular sıçrattı. Sonra da çukurun öteki tarafından yukarı tırmanıp belden aşağısı çamura bulanmış vaziyette üzerlerine yürüdü.
''Ben Silvanus Olivius Andraus'um. 1000 kilometre dahilinde son 1000 yılın en büyük aktörüyüm. Jasper Moncrain en iyi gününde benim sidiğimin bir damlası bile olamaz.''
Silvanus Olivius Andrasus ayaklarını sürüyerek ilerledi ve boştaki elini Jean'ın omzuna koydu.
''Aptal çocuk'' dedi, ''kefaret gününe kadar bana 5 krona borç vermen lazım. Ah tanrılar aşkına!''
Adam bir dizinin üstüne çöküp kustu. Jean'ın refleksleri papuçlarından biri hariç her şeyi kurtaracak kadar hızlıydı.
''Hay lanet olsun'' dedi Jean. ''Ah seni temin ederim ki lanet olacağı kadar oldu'' dedi Silvanus.
Birkaç kez ayağa kalkmaya çalıştı, ardından elinde kalan şişeyi bir kez daha fark etti ve içindeki sıvıyı halinden hoşnut bir şekilde içmeye koyuldu. ''Bunun için üzgünüz'' dedi az önce Silvanus'u seyreden kadın gölgelerin arasından çıkarak. Uzun boylu, koyu tenli biriydi ve saçlarını bir şalla örtmüştü. Yanındaki diğer bir seyirci ise centilmen piçlerden sadece birkaç yaş büyük olan sıska bir Terin delikanlısıydı. Silvanus kendini küçük düşürme sanatında nadir bir yeteneğe sahiptir.
''Siz Moncrain tiyatrosu musunuz?'' diye sordu Locke.
''Kim bilmek istiyor?'' dedi kadın çekinerek.
''Ben Lucasa de Barra'' dedi Locke. ''Bu kuzenim Giovanni de Barra. Bu da dostumuz Verena Gallante.''
Açıklaması bir tepki doğurmayınca genzini temizledi.
''Bizler Moncrain'in yeni oyuncularıyız. Camor'dan geliyoruz.''
''Oradaki merhametli tanrılar aşkına'' dedi kadın. ''Demek gerçeksiniz.''
''Evet'' dedi Locke. ''Ayrıca şey, ıslak ve şaşkınız.''
''Sandık ki, bakın, sizin var olduğunuza inanmıyorduk. Moncrain'in sizi uydurduğunu sandık.''
''Buraya arabayla gelmemiz 10 günü buldu'' dedi Jean. ''Hiç kimsenin bizi uydurmadığına dair sizi temin ederim.''
''Adım Genora'' dedi kadın. ''Bu da Alondo.''
''Alondo Razzi'' diye tamamladı genç adam. ''Daha kalabalık olmanız gerekmiyor muydu?''
''Asino kardeşler hanın öteki tarafında arabamıza bekçilik ediyorlar'' dedi Locke. ''Eh gördüğünüz gibi etten kemikteniz. Sanırım bir sonraki soru şu. Jasmer Moncrain diye biri var mı?''
''Moncrain!'' diye homurdandı Silvanus. ''Güneşin alnında kalsa ona gölge sağlamak için kafasına bile sıçmam.''
Silvanus'un şu anda ayıklığa sırt çevirmesinin sebebi Moncrain dedi Cenora.
Moncrain, ağlayan kulede diye ekledi Alondo.
O da ne diye sordu Can.
Espara'daki en güvenli hapishane. Kapısında şehir inzibatları değil, komtesin süvarileri bekler.
Of hay, ben böyle işin içine edeyim dedi Loke. Borçları yüzünden daha şimdiden tutuklandı mı yani?
Borçları mı dedi Janora.
Hayır, tüm o rezalet için hapse atılma şansını henüz yakalayamadı. Bu sabah adı sanı belirsiz bir lord bozuntusunun çenesine yumruk attı. Soylu kanı taşıyan birine saldırıdan tutuklu.
33. ayrımın sonu. Sayfa 307.